Ayrım 3. Uluslararası kör ve az gören kadınların mesleki eğitimi, mesleki rehabilitasyonu, istihdamı ve sosyal hayata uyum sempozyumu. Sayfa 31. Birinci oturum. Almanya Görme Engelli Kadın İstihdamı. Mora Kettner, Embassy of the Federal Republic of Germany. Çeviren Profesör Doktor Yakup İçingür, Gazi Üniversitesi. Genel bakış. 1. Almanya'da engelli kişiler. 2. Özellikle görme engelli kadınların istihdamı durumu. 3. En iyi uygulamalar. 1. Almanya'da engelli kişiler. Almanya'nın nüfusu yaklaşık 80 milyon civarındadır. Bu nüfusun yaklaşık %11.7 engelli insanlardan oluşmaktadır. Bu oran Almanya'da 8.7 milyon insanın engelli olduğunu ortaya koymaktadır. 2004 yılı Uluslararası Sağlık Örgütü WHO rakamlarına göre Almanya'da yaklaşık 1.2 milyon kişi kör, 164 bin kişi ise az gören durumundadır. Bununla birlikte engelli insanlarla ilgili istatistikler iki nedenden dolayı gerçek durumu yansıtmayabilir. Bunlardan biri sakat veya kör olan kişilerin kayıtlara girmesinde yaşanan problemler, diğeri de sonradan sakatlanan ve görme bozukluğundan dolayı az gören kadınların bunu söylemeleri oldukça zor olduğundan istatistik bilgilerinde yer almamalarıdır. Almanya'da görme bozukluğu olan kişilerin yaklaşık %60'ı kadındır. Birçok kişi görme bozukluğuyla doğmaz. Ancak bazen hastalık, bazen kaza veya yaşlılıktan dolayı görme engelli olabilir. 2. Görme engelli kadınların istihdam durumu. Almanya'da çalışmak isteyen kadın ve erkek yaklaşık 20 bin kör, 70 bin görme engeli olan insan bulunmaktadır. Bu rakamlar içerisinde kadınların oranı net olarak mevcut değildir. Görme bozukluğu olanlar da dahil olmak üzere, engelli olan kişiler, iş gücü piyasasında bazı engellerle karşı karşıyadır. Daha önce %7 olan genel işsizlik oranına göre, özürlülerin işsizlik oranı Ekim 2010 yılında %14.9'a yükselmiştir. Böylece ciddi şekilde genel işsizlik oranıyla karşılaştırıldığında yaklaşık 2 kat yüksek olmuştur. Belki de şaşırtıcı olmayan bir şekilde görme engelli kadınların işsizlik oranını ortaya koyan özel bir veri yoktur. Ama biz birçok kör ve görme engelli kadının iş gücü piyasasında birçok ayrımcılıkla karşı karşıya olduğunu düşünebiliriz. Almanya'da bile özürlü olmak, bunun yanı sıra kadın olmak, henüz erkeklerle tam eşit statüye sahip olmak anlamına gelmemektedir. Alman iş gücü piyasasına göre, görme engelli kadınların dahil edilmesi sadece teşvik etmek amacıyla 4 alanda desteklenmektedir. Bunlar eğitim, mesleki eğitim, rehabilitasyon ve serbest iş hayatıdır. İyi bir okul eğitimi olmadan başından itibaren doğru düzgün bir iş elde etmek zordur. Çünkü eğitim önemlidir. Almanya'da mesleki eğitim çalışma hayatına iyi bir başlangıç yapmak için çok önemlidir. Bunun yanı sıra sertifikalandırılmış mesleki yeterliliklere sahip olmayanlar için birçok iş kapısı kapalıdır. Daha önce de söz edildiği gibi çoğu kişi doğuştan engelli değildir. Daha sonra engelli olan kişilerin aynı şekilde çalışmaya devam etmek mümkün olmayabilir. Bu durum kişiyi yeni duruma ve ihtiyaçlara göre adapte etmeye ve meslek değiştirmeye zorlayabilir. Böylece iş gücü piyasasının dışına çıkmalarını önlemek için rehabilitasyon sağlamak önemli görünmektedir. Eğitim. Almanya her kız ve her erkek çocuğu okula gitme görevine ve hakkına sahiptir. Buna görme engelli kızlar da dahildir. Şu anda Almanya'da bir görme bozukluğu nedeniyle özel eğitim ihtiyacı olan yaklaşık 7 bin okul öğrencisi vardır. Bunların çoğu, bu 5200 civarındadır. Özellikle görme engelli öğrenciler için özel olarak tasarlanmış okullara gitmektedir. Bu okullar özellikle günlük hayatı kolaylaştırmaya yönelik pratik bilgiler içeren, dokunsal nesneler ve körler alfabesiyle yazılmış kitaplar gibi öğrenciler için tasarlanmış öğrenim malzemeleriyle donatılmıştır. Ancak bu özel okulların engelli çocuklarla engelli olmayan çocukların birlikte kapsayıcı bir eğitim sistemi öngörüsüne dayalı öğrenim görmesini ortaya koyan engelli hakları Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ile gerçekten uyumlu olmadığını açıkça söylemek gerekir. Her şeye rağmen iki tür okul öğrencilerinin üniversiteye gitmek hakkı Almanya'da mevcuttur. Alman üniversitelerinde öğrenim gören her iki cinste yaklaşık 450 kör öğrenci vardır. Görme engelli öğrenciler üzerindeki çalışmaları etkinleştirmek için devlet tarafından çeşitli destek tedbirleri alınmıştır. Örneğin, görme engelli öğrenciler için körler alfabesine sahip bilgisayar ve yazılım destekleri sağlanmaktadır. Aynı zamanda üniversiteler, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi çerçevesinde engellilerle ilgili uyumu sağlamak için kendilerini hazırlamaktadırlar. Çeşitli üniversitelerde engelli öğrenciler için danışmanlar, özel ofislerde yardım sağlamaya çalışmaktadırlar. Mesleki eğitim. Mesleki eğitimle ilgili ilk olarak Alman mesleki eğitiminin genel olarak ikili bir yaklaşım izlediğini belirtmek gerekir. Okul eğitiminin yanı sıra iş yerlerinde pratik eğitimler vardır. Bu eğitimlere görme engelli genç kız ve kadınların katılımının sağlanması amacıyla okul ve iş yerlerinin yeterince donanımlı olması gerekir. Özellikle engeller için tasarlanmış eğitim kurumları vardır. Onlara Berufsbildungswerke denir. Soest, Stuttgart ve Chemnitz kentlerinde görme engelli katılımcıların ihtiyaçları konusunda uzmanlaşmış kurumlar mevcuttur. Bunlar, görme bozukluğu olan kişiler için mesleki eğitim, hazırlık sınıfı ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Berufsbildungswerke tarafından sunulan mesleki eğitimler, örneğin BT uzmanları, ofis yöneticileri, pazarlama uzmanları, satış müdürleri, mekanik, aşçılar, bahçıvanlar veya fizyoterapistler ve benzeridir. Öte yandan görme engelli kişiler elbette özürlü olmayan kişilerle birlikte normal bir mesleki eğitimlere katılabilir. Eğitimlerini kendi ihtiyaçlarına göre adapte edebilmesini sağlamak için yine mali, teknik ve kişisel destek alabilirler. Rehabilitasyon. Benzer şekilde Berufsbildungswerke diye anılan özürlü olan kişiler için rehabilitasyon kurumları vardır. Onlar engelli olup işine devam eden veya yeniden işe girmek isteyen engellilere danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu kurumların önemli bir hedef grubu zaten bir işi olan ancak sonradan sakatlık durumu ortaya çıkan insanların yeni duruma uyum sağlayabilmeleri için rehabilitasyon ve eğitim vermektedir. Örneğin bir otobüs şoförü sonradan ortaya çıkan çok ciddi bir görme bozukluğu nedeniyle artık bir otobüs şoförü olarak çalışması mümkün olmayacaktır. Bu nedenle iş hayatında kalmak için yeni bir eğitim gerekebilir. Yeni duruma uyum sağlamak konusunda danışmanlığa ihtiyacı olabilir. Düren, Würzburg ve Halle gibi yerleşim birimlerinde de Berufsförderungswerke de olduğu gibi görme engelli kişiler üzerinde uzmanlaşmış bazı kurumlar vardır. Oralarda Berufsförderungswerke kurumlarında olduğu gibi benzer mesleklerde verilen eğitimlerle ilgili iyi uygulama örneklerini görmek mümkündür. Çalışma yaşamı. Almanya'da görme engelli bir kadın ya da erkek bir iş yerinde mali, teknik veya kişisel destek alabilir. Örneğin, bilgisayar işinde çalışan kör bir kadın, özel bir beril ekipman ihtiyacını kamu finansmanı yoluyla alabilmektedir. Kör insanlar için basılı metinleri okuyan kişisel yardımcılara ödenecek ücretler kamu fonlarından verilebilmektedir. Buna ek olarak, görme bozukluğu olanlar da dahil olmak üzere, özürlü çalıştıran işverenler için bazı teşvik ve sübvansiyonlar bulunmaktadır. Örneğin, kör bir kişiyi çalıştıran işverene, belirli koşullar altında belirli bir süre için devlet tarafından çalıştırdığı kişiye ödenen maaşın bir kısmı karşılanmak suretiyle destek verilmektedir. Entegrasyon ofisi olarak adlandırılan ofisler, hem görme engelli çalışanların hem de işverenlerin hangi şartlarda ne gibi destekler alacakları konusunda danışmanlık hizmeti vermektedirler. Ortak iş gücü piyasası dışında, diğer engelli insanların çalıştığı 700 civarındaki atölyenin yanı sıra kör insanlar için de 24 atölye bulunmaktadır. Ancak nüfusun geri kalanından özürlülere ayırmak ayrımcılığı teşvik edebileceğinden tercih edilen bir durum değildir. En iyi uygulamalar. Yukarıda bahsedilen konularla ilgili federal bakanlıklarda bize destek veren görme engelli kadın avukatlar, öğretmenler, sosyal hizmet uzmanı arkadaşlar bulunmaktadır. Engelli olmayan insanlarla başarılı bir şekilde rekabet ederek ortak iş piyasasına hizmetler sunan her iki cinsten kör kişilerin projeleri de vardır. Örneğin kör müzisyenlerden bir grup, Münih veya birkaç karanlık restoranlar olarak adlandırılan yerlerde misafirleri tam karanlıkta akşam yemeği için ağırlamaktadırlar. Yine bir örnek verilecek olursa, kör insanların dokunma duyularının daha hassas bir şekilde gelişmiş olmasından yararlanılarak, özellikle kör kadınlar eğitilerek bu konudaki dokunsal teşhis etme yetenekleri geliştirilmek suretiyle, meme kanserinin erken teşhis edilmesinde başarılı sonuçlar alınmıştır. Herhangi bir sorunuz olması durumunda ya da daha fazla bilgi almak isteyenlerin Alman Büyükelçiliği ya da moira.kettner@diplo.de e-posta yoluyla iletişime geçebilirler. Bunun yanı sıra Türkçe olarak da http://www.lwl.org www.judenk.bbw/soestforein/turkish/web sitelerinden iletişime geçilmesi, edinilmesi tavsiye edilmektedir. ODTÜ hazırlık bölümünde okuyan görme engelli öğrencilere destek sisteminin geliştirilmesi. Claire Özel, Selma Zengin. Engelsiz ODTÜ Koordinatörlüğü. Bu tebliğde üniversiteye yeni başlayan görme engelli bir öğrencinin tecrübelerinden hareketle herhangi bir üniversite sistemine giriş yapan engelli öğrencilere yönelik genellemeler, çıkarımlar yapılması hedeflenmektedir. Bu sunuşta söz konusu üniversite, temel sistemlerini yarım asır önce engelli olmayan kişilere, öğrenci, akademik personel vesaire uygun olarak tasarlar ve bu yapı süreç içinde iyice pekişir. Zaman içinde değer verdiği öncelikler ve oluşturduğu standartları titizlikle korur. Sistem. Bu tebliğde ele aldığımız sistem ODTÜ İngilizce Hazırlık Bölümü sistemidir. Bu sistem içinde ele aldığımız deneyim görme engelli bir öğrencinin deneyimleridir. ODTÜ Temel İngilizce bölümünde hazırlık olarak bilinir. Her yıl 3000'den fazla öğrenciye 200 öğretmen İngilizce öğretmektedir. Bu öğretmenlerin hedefi asıl bölümlerine geçebilmeleri için öğrencilerine yeterli akademik İngilizce becerisini kazandırmak ve ders takip edebilmelerini, okuma ve araştırma yapabilmelerini, sınavlarda başarılı olmalarını sağlamaktır. Hazırlık bölümünde ders veren bütün öğretmenler formasyon eğitimi almıştır. Bu öğretmenlerin bazıları uzun yıllar ders verdikleri için yabancı dil öğretimi konusunda son derece tecrübelidir. Bazıları ise en yeni yöntemlerle profesyonel hayata başlamaktadır. Bölüm, yeni başlayan okutmanlarına uyguladığı oryantasyon programı kapsamında 2003'ten beri engelli öğrenciyle çalışmak temel eğitimi de vermektedir. Yabancı dil konusunda oldukça tecrübeli olan bölüm yönetimi, yıllar içinde geliştirilmiş, iyice oturmuş yabancı dil öğretim sisteminin engelli öğrenciler için uygun ve etkili hale getirilmesi konusunda istekli ve işbirliğine açıktır. 2006 tarihli YÖK Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği, yönetmelik hükümlerinin uygulanmasını açık bir biçimde ortaya koymak yerine, genel düzeyde üniversitelerin engelli öğrenciye karşı sorumluluklarını anlatmakla yetinmiş, çalışma usul ve esasları yüksek öğretim kurumlarınca belirlenir ifadesiyle de her bir üniversiteyi bu yönde kendi yöntemlerini geliştirme yükümlülüğüyle baş başa bırakmıştır. 2010 Ağustos'unda onaylanan ayrıntılı yönetmelik ise daha ziyade hedef belirlemeye vurgu yapmış, ancak yöntem yine uygulayıcı kurumlara ve ilgili bölümlerine bırakılmıştır. ODTÜ İngilizce Hazırlık Bölümüne son 10 yılda toplam 6 görme engelli öğrenci kayıt yaptırmıştır. Yani yıl başına birden daha az sayıda engelli öğrenci düşmektedir. Bu kadar düşük sayıda engelli öğrencinin devam ettiği bölümde doğal olarak yönetim ve İngilizce okutmanları görme engelli öğrencilerin eğitimi konusunda yeterli deneyim kazanamamıştır. Burada karşılaştığımız durum kısaca şudur. Görme engelli öğrencilerin eğitimine hazır olmayan bir sistem. Dar ve katı standartlar çerçevesinde düzenlenir. Çünkü tüm öğrencilerimiz yürür, duyar, görür, ön kabulüyle yola çıkar. Engelli kişilere karşı sorumluluğu olmadığını düşündüğü için bu konuda girişimde bulunmayı kabul etmek istemeyebilir. Sistemin engelli öğrencilere yönelik net bir mekanizması olmadıkça engelli öğrencinin eğitimi konusu çalışanın kişisel tutumuna bağlı kalır. Engelli öğrenci ile ilgili ön yargılıdır ve genelleme yapar. Kör hiç görmez, kabartma bilir, başkalarına bağımlı olarak yürür, sınavlardan muaf olur, malzemeleri zahmetli ve uğraştırıcıdır. Bu nedenle kendisine başvuran engelli öğrencinin özel ihtiyaçlarını duymaya hazır değildir. Sistemin içinde yer alan, engelli öğrencinin talepleriyle karşı karşıya kalan ama bu duruma hazırlıklı olmayan kişi, öğretim elemanı, yönetici vesaire çeşitli tepkiler gösterebilir. Şaşırır, korkar, duygusallaşır, kızar, savunmaya geçer, sözlerinin ne anlama gelebileceğinin farkında olmaz. Çünkü kendisini bir anda iyi bildiği, alıştığı ve güvende hissettiği alanın dışına itilmiş bulur. Engelli öğrenci bu tür tepkilerden elbette etkilenir. Ancak sorumlu kişi o anda engelli öğrenciyi nasıl etkilediğini düşünmez veya düşünemez. Karşılaştığı olumsuz tavır, başvuran engelli öğrencinin bakışını, özgüvenini, cesaretini olumsuz yönde etkiler. Üstelik kendisi agresif, içine kapanık, pasif görünebilir. Desteksizlikten başlangıçta atılan yanlış bir adım, yanlış bir anlama, yetersiz bir ifade vesaire kolayca kimi gereksiz tepkilere ve uzun süre altından kalkılamayacak problemlerin doğmasına yol açabilir. Okuldan üniversiteye geçiş yapan yüz binlerce öğrenci gibi engelli öğrencinin de durumu, geçmişi, becerileri, beklentileri ve tercihleri farklıdır. Yeni düzenleri anlaması, yeni ortama alışması, yeni alışkanlıklar edinmesi, yeni arkadaşlık ilişkileri kurması gerekir. Ve bütün bu değişim ve uyum sürecinde engelli öğrenci de içinde bulunduğu sisteme güvenmek ister. Ancak söz konusu olan görme engelli bir öğrenci ise ek ihtiyaçları olacaktır. Kişisel tavır ve tutumlardan bağımsız, adil ve öngörülebilir süreçler oluşturulması, özel durumuna uygun uygulamadan eşit faydalanabilmek, haklarını kullanabilmek, ihtiyaç duyduğunda hızlı hareket edip destek alabilmesi, bu desteğin kendisine sağlanması, her türlü taleplerini iletebileceği, önceden prosedürü belirlenmiş çeşitli başvuru yöntemleri, imkanları, noktaları sağlanması, sorunlarını dile getirdiğinde ciddiye alınmak, duygusal olmayan profesyonel bir yaklaşım görmek, talep edebilecek özgüven ve cesarete sahip olmak, çünkü talep etmeyen kişiye uygun koşullar sağlanmaz, ne zaman kime başvuracağı konusunda önceden bilgilendirilmek, çünkü bu öğrenciler hayatlarında ilk defa bu kadar ciddi taleplerde bulunmaktadırlar. Nasıl başvuruda bulunacaklarını teorik olarak bilseler de tecrübeli değillerdir. Yönlendirmeye ihtiyaç duyarlar. Başvuruda bulunacağı kişiye güvenebilmek, kendisini bu konuda rahat hissetmek, başvuruda bulunacağı kişinin yeterince profesyonel, duyarlı ve konuyu ciddiye alan bir tutum sergileyeceğinden emin olmak ister. Kendi özel durumu nedeniyle diğer öğrencilere göre sürecin sadeleştirilmesi, gereksiz formalitelerden arındırılması. Görme engelli bir öğrenci üniversiteyi kazandığında böyle bir sistemin hazır olduğunu varsayarak destek için talepte bulunur. Buna hazırlıklı olmayan sistem her ne kadar destek vermek istese de talepleri sağlamakta yetersiz kalır. Tam bu aşamada sistemin ve çalışanlarının görme engelli öğrencilere hizmet verebilmek için nelere ihtiyaç duyduğu, yani eksikleri ortaya çıkar. Bu nedenle görme engelli öğrenci açısından sistemin en önemli temsilcisi, parçası öğretmen olur. İhtiyaçlar ve yapılabilenler. Her iki tarafa da tedirginlik ve belirsizlik yaşatan bu kısır döngüyü kırmak için ODTÜ'de geliştirdiğimiz yaklaşımda engelli öğrenci birimi, EÖB sorumlusu, hem öğretim elemanlarının hem engelli öğrencilerin ihtiyaçları ve yapabileceklerini göz önüne alarak her iki tarafın içinde birbirlerini daha iyi anlayabilecekleri, birbirleriyle daha etkin ilişki kurabilecekleri güvenli bir yol ve zeminin oluşturulmasını kendisine hedef belirledi. Bu süreçte öğretim elemanlarının öne çıkan temel ihtiyaçları şöyle sıralanabilir. 25 öğrencili sınıflara etkin ders anlatmak, uygun materyalleri hazırlamak, sınav yapıp bilgi düzeyini kontrol etmek, iyi öğretmen olmak, başarı duygusunu tatmak, öğrenciler karşısında kendine güvenli bir duruş sergilemek, her öğrenciye uygun standartta ders anlatmak, rahat ders verip işi haricinde de normal bir hayat yaşayabilmek. Oysa sınıfta sıra dışı bir öğrenci olunca öğretim elemanını yepyeni bir süreç bekler. Çünkü kendisini alışkın olduğu rahat çerçevenin dışında bulur. Bu süreçte iki etapta kendi kaygıları öne çıkar. Normal düzenim alt üst oldu, normale dönmek istiyorum. Kendimi tehdit altında hissediyorum, stres yaşamak istemiyorum. İyi hoca olmak, yeni durumda da başarılı olmak istiyorum. Performans değerlendirmesine yönelik kaygı, yetkin ve başarılı olarak değerlendirilmek istiyorum. Durumuna göre farklı gereksinimleri olan öğrencilere destek olmak ister veya istemez. Sorumlulukların artması, iş yükümün artmasını, ek görev verilmesini istemiyorum. Çünkü yeterince sorumluluğum var. Teorik ve genelleme yapan talimatlar yerine kendi yaşadıkların, algılarını ve ihtiyaçlarını duymaya hazır olan birisiyle işbirliğini tercih eder. Eğer uygulama yolları belli değilse, meli, malı biçimindeki ifadeleri tehdit edici bulur, umutsuzluğa düşebilir veya direnç oluşturabilir. Her öğrenci kendinden sorumludur. Bir şey yapılmasını istiyorsa ben onun yerine düşünemem, talep etmeli. Kendi deneyimlerinden duygusal olarak da etkilenebilir. Bana yol gösterilsin. Bu durumda öğretmene en doğru yol gösterebilecek olan yine yardıma ihtiyaç duyan engelli öğrencidir. Öğrenci de bunu ancak kendisini yeterince açık anlatabilmesi, sistemin işleyiş mekanizmasını doğru anlamış olması, gerçekçi taleplerde bulunması ve öğretmenin yapabileceklerinin sınırlarını ve tedirginliklerini anlayabilmesi halinde başarabilir. Bu durumda öğrencinin yapabilecekleri şunlardır. İhtiyaçlarını olabildiğince net bir biçimde açıklamak. Geçmişte uyguladığı faydalı yöntemleri paylaşmak. Öğretmenini çözüm konusunda yönlendirmek. Engelli olmayan sınıf arkadaşlarının da ihtiyaçlarının farkında olmak. Akranları ile işbirliği yapmak. Sistemin uygulamalarını ve gerekçelerini anlamak. Kaynak çeşitlerini değerlendirmek. Kendi uyum ve çözüm bulma becerilerini geliştirmek. Kendini daha net ve yapıcı ifade edebilmek. Diğer engelli öğrencilerle aynı farklı üniversitede aynı dönem mezun fikir ve beceri alışverişinde bulunmak. Çözümün bulunmasında aktif ve sorumlu katılımcı olmak. Bu konularda ilerleme sağlayabilmek için gerçekçi olmak önemlidir. Tüm paydaşların yapabileceklerine bakmak gerekir. Bunun için EÖB sorumlusunun rolü yeni bir ortama giren öğrencinin becerilerini geliştirebilmesi için yönlendirme, onlara güven içinde deneme imkan ve fırsatını sunma ve karşılaşılan sorunlar konusunda danışmaya hazır olma noktalarında belirginleşir. EÖB sorumlusunun bir diğer önemli işlevi, öğretim görevlilerinin ve yönetiminin durumlarını ve tutumlarını yakından takip edip gözlemek ve öngörülmemiş kimi sorunların fazla büyümeden düzeltilmesini sağlamaktır. Sonuç: İyi bir başlangıç yapan engelli öğrenci daha baştan özgüvenini kazanır ve güçlendirir. Öğretim görevlisi ise edindiği olumlu deneyim sayesinde karşısına çıkabilecek diğer engelli öğrencilere karşı daha esnek ve anlayışlı bir tutum sergiler. EÖB sorumlularının bu süreçte hem öğrenciye hem öğretim görevlisine uygun ve etkin destek verebilmesi önemlidir. Öğrenci ve öğretim görevlisi bağımsız hareket edebilmesi özgüven açısından önemlidir. Başarılı bir sistem etkin işbirliğinden çıkar. Görme engelli öğrencilerin yararına işleyecek bir sistemse ancak bu öğrencilerin hakları konusunda bilinçli olmaları ile ve bunları etkin bir biçimde talep edebilmeleri ile oluşturulabilir. Ancak Türkiye'de engelli yurttaşların ihtiyaçlarını öngören ve hükme bağlayan Özürlüler Yasası'nın 2005, engellilerin eğitim haklarını doğal ve temel hak olarak kabul ettiği göz önüne alındığında, ilgili kurumların kurulu sistemlerinin bu temel hakların gerçekleştirilmesi ve engelli öğrencilerin ihtiyaçlarının çözümüne yönelik olarak kendiliğinden harekete geçmeleri gerekmektedir. Başka bir ifadeyle, bizzat sistemin kendisinin de bu hak ve ihtiyaçlar konusunda bilinçli olması ve temel hizmetlerin sunulmasının asli görevlerinden olduğunu unutmaması gerekmektedir. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 39.